Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Haban 1399, Hicri Kameri 16 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 2 Kasım 2020 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, batılı düşünürlerin gözünde İslam peygamberi, Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Türkiye'de deprem bilançosu ağırlaşıyor. İran Hilmiye Havzaları Müdürü, dünyada maksimum barış ilkelerinin hazırlanmasını istedi. Batı'da İslamofobi sanal seminerinde dinlere saygıya vurgu yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamofobiyle mücadeleye vurgu yaptı. Ve Ermenistan, Karabağ'da Suriyeli savaşçıların olduğunu iddia ediyor. Şimdi haberler.
İzmir'de Cuma günü 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını bildirdi. Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İzmir'de meydana gelen deprem sonucu 79 kişi yaşamını yitirdi. 962 kişi de yaralandı. 8 binada arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Deprem sonrasında 1120 artçı sarsıntı yaşandı. Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Cuma günü saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Meydana gelen depremin ardından 1120 artçı sarsıntı yaşandı. Bunların 3'ünün 4'ün üzerinde büyüklüğe sahip olduğu bildirildi. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması sürmektedir. Deprem sonrası 22 tekne batarken 43 tekne karaya oturdu. 23 tekne ve bir kara aracı sel güvenlik komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu olaydan dolayı mesaj göndermiş. Hayatlarını kaybedenler için rahmet ve yaralılar için acil şifa dilemişti.
İran İslam Cumhuriyeti İlmiye Havzaları Müdürü, Batılıların özgürlüğüne yönelik çifte standartlı yaklaşımına işaretle, uluslararası ve İslami kurum ve kuruluşların işbirliği ve yakınlaşmasına dayalı olarak, maksimum barışın sağlanması için uluslararası ilkelerin hazırlanmasını istedi. İran Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Ali Rıza Erafi pazar günü İslam alimler ve dini mercilerin Allah Resulüne yönelik hakaretlere yönelik görüşlerini analizinde şunları kaydetti. İslam alemindeki farklı gruplar bu çirkin ve kabul edilemeyen girişimi kınadılar. İlmiye havzaları, alimleri, taklit mercileri de ifade özgürlüğü adı altında başvurulan bu girişim hakkında açıklamalarda bulundular. Ayetullah Erafi sözlerine şunları ekledi. Allah Resulü'nün yönelik saygısızlıklar, dünya genelinde savaş ve çatışmaları şiddetlendirebilecek, başı zayıflatabilecek bir girişimdir. Biz ise dinler arasında barış ve etkileşimden söz ediyoruz. Semavi şahsiyetlere hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. İran İlmiye Havzaları Müdürü Batı'nın sözde belirgin ve siyasi şahsiyetlerin bu tür hakaretleri desteklemelerinden dolayı SSF duyduğu da belirterek şöyle bir vurguda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam aleminde nefret edilen kişilerin başında geldiğini bilmelidir. Bunun nedeni de İslam mukaddesatına yapılan hakaretleri savunmasıdır. Ayetullah Erafi ayrıca Batı'nın çifte standartlı duruşuna vurgu yaparak şunları kaydetti. Bu çirkin hareketleri savunan kişiler Holokost ve kendi ülkeleri söz konusu olunca maalesef farklı davranıyorlar. Kimse ki kendileri veya kutsal saydıklarına yönelik bir şey söylemeye cesaret edemiyor.
2000 kadar İran üniversiteleri, din adamı ve dini tebliğ sorumluları bir bildiri emleyerek Fransa'da Allah Resulüne yönelik hakaret girişimlerini kınadılar. İran üniversiteleri İslam İnkılabı lideri kurumu, Bilgilendirme ve İletişim Merkezi pazar günü raporunda 2400 kadar üniversitelerdeki din adamı ve dini tebliğ sorumlusunun bir bildiri emlerek yıllarca milletler aleyhinde sömürgecilik ve istismar işkence yapmak, mazlum Afrikalı milletlerin Allah vergisi zenginliklerini yağmalamak yolunda giden emperyalistlerin aldatıcı bir şekilde özgürlük, insani keramet ve ifade özgürlüğünü öne sürmek, ifade özgürlüğü bahanesiyle insanların kutsallıklarına saygısızlık yapmakta olduklarını belirttiklerini bildirdi. Bu bildiride şu ifadelere değer verildi. İran üniversitelerinde bulunan din adamları topluluğu olarak bu insanlık dışı ve tiksindirici eylemi kınamanın yanı sıra İslam'ın insani keramet dini olduğunu, Allah Resulü'nün tüm insanlar için rahmet ve şefkat peygamberi olduğunu, Allah Resulü'nün kutsal şahsiyetine saldırının tüm dinler ve büyük ilahi peygamberlere saygısızlık olduğunu vurguluyoruz.
Dünya Üniversiteleri Müslüman Profesörleri Derneği tarafından İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Stratejik Konseyi İşbirliği ile düzenlenen Batı'da İslamofobi sanal seminerin tüm dinlere karşı saygılı olmaya vurgu yapıldı. Üniversite hocalarından Ahmet Bakır Hürremşat, pazar günü Batı'da İslamofobi sanal seminerinde Batı'nın kendi değerlerini Müslümanlar dahil diğer toplumlara dayatma ısrarlarının kaba kuvvet veya büyük masraflara da başvurularak devam ettirilmek istenmesine değinerek şöyle belirtti. Fransa'daki iktidarda bulunanla ekler, Müslümanlar ile Batı arasındaki mesafeyi daha da açıp şiddeti körüklemek istiyorlar. Hürremşat ayrıca din, mezhep, kültür ve dil çeşitliliğine saygı duyulması zaruretine vurgu yaparak böyle olmazsa geleceğin aydın olmayacağını belirtip şunları kaydetti. Fransız siyasetçiler iç meselelerini çözmek için İslamofobi ve diğer radikalizm türlerini desteklemeye yönelmişlerdir. Amerika'da Washington Üniversitesi Din ve Siyaset Merkezi Genel Kurulu Üyesi Arsalan İftihar'da bu sanal seminerde yaptığı konuşmada İslamofobinin nasıl büyüdüğüne dair soruya cevaben şöyle dedi. Yeni Zelanda'da çok acı bir olayda 52 Müslümanın öldürüldüğünü, katliam görüntülerinin canlı olarak yayımlandığını gördük. Ancak bu olay Yeni Zelanda'da en kötü terör eylemi olmasının yanı sıra çağdaş tarihte en dehşet verici İslamofobik girişimlerden biri idi. Arsalan İftihar'ı Myanmar Müslümanlarının da katliam edilmelerine değinerek şunları kaydetti. Myanmar'daki Rohingya Müslümanları meselesi de son yıllarda ırkçı yaklaşımlardan dolayı Müslümanların katliam edilmesine yol açtı.
Rusya Müslümanları İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Fransız gençlere yazdığı mektubunu destekledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Rusya Müslümanları Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği karşısında protesto gösterisi düzenleyerek İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Fransız gençlere yazdığı mektubun görüntüsünü taşıyan pankartlar açarak bu mektubu desteklediler. Rusya Müslümanları bu protesto gösterisinde Fransa dahil batılı ülkelerde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme saygısızlık ve hakaretin ifade özgürlüğü olduğunu ancak Holokaust'tan söz etmenin ve araştırma yapmanın bile suç sayıldığını eleştirdiler. Rusya'nın 30 milyonluk topluluğu, Müslüman topluluğu, tanınan dini isimler ve de bu ülkede bulunan İslam ülkelerin büyükelçilikleri bildiriler yayımlayarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son hakaretleri desteklemesi yönündeki açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdiler. İslam İnkılabı lideri Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Allah Resulüne yapılan hakaretler hususundaki açıklamalarının ardından Fransa gençlerine hitaben bir mektup yazmıştı. İslam İnkılabı lideri geçen çarşamba günü Fransızca olarak da sosyal medyadan yayımlanan mektubunda şu ifadelere değer vermişti. Cumhurbaşkanınıza sorun, neden Allah Resulüne yönelik hakaretleri destekliyor ve bunu ifade özgürlüğü sayıyor diye.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımı ile ilgili yayımladığı video mesajda Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır ifadelerini kullandı. Erdoğan, 1 Kasım 1995'te Bosna Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması görüşmelerinin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla Srebrenica Anma Merkezi ve Zaymakor Vakfı tarafından İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen Soykırım, Srebrenica'dan alınan dersler başlıklı liderler zirvesine bir video mesaj gönderdi. Srebrenica'da Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Erdoğan, aradan geçen çeyrek asra rağmen vahşice katledilen 8.372 Boşna kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, soykırım kurbanlarının kederli ailelerine ve Boşna halkına taziyelerimi sunuyorum diye konuştu. İnsan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkelerin bugün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çektiğini belirten Erdoğan, ırkçı terörizm birçok Batı ülkesinde veya veba gibi yayılmakta ve kimi zaman da devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir dedi. Müslümanlara ait ibadethanelere, işyerlerine, mescitlere ve sivil toplum kuruluşlarının binalarına yönelik saldırının vahim boyutlara ulaştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta. Hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor. Holokost felaketi sonrasında nasıl antisemitizmle mücadele edilmişse bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir.
Almanya'nın Yeşil Partisi, Türkiye Cumhurbaşkanı şiddeti destekleme ve Avrupa'da şiddeti körüklemekle suçladı. Almanya Yeşil Parti makamlarından Cem Özdemir, Almanya'nın Deutschland gazetesinde bir bildiri yayımlayarak kendi ucuz hedefleri doğrultusunda radikalizmi körükleyen kışkırtıcılara karşı tedbir alınmalıdır ifadelerini kullandı. Özdemir, Fransa'nın Nice kentindeki silahlı saldırı olayını işaretle Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli bir şekilde terörizm ve şiddeti körüklediğini de iddia etti. Paris'te Allah Resulüne hakaret yapan bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise diplomatik ilkelerden uzak, demokrasiden yoksun bir şekilde açıklamalarda bulunarak ülkesinin Allah Resulüne yönelik hakaret içerikli yayınlarını devam ettireceğini belirtmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Türkiye'nin Fransız öğretmenin öldürülmesi olayına araçsal baktığını iddia ederek Paris aleyhinde iftira kampanyası başlattığını belirtti.
Twitter sosyal ağı saldırgan Suudi rejimi ile koordineli bir şekilde İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'deki yeni büyükelçisi Hasan İrlu'nun hesabını kapattı. İran Haber Ajansı'nın verdiği habere göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçiliğine yeni atanan yetkilisi yayımladığı mesajda bu sosyal ağda yasa dışı ve ilkeler harici hiçbir açıklama yapmadığını, Twitter sorumlularının Suudi lobisi baskısı altında kalarak bu tür girişimde bulunduğunu belirtti. Hasan Irlu'ya ait hesabın kapatılmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin yeni hesabını oluşturdu. Irlu bir başka mesajında İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yemen Spor ve Gençlik Bakanı Hasan Zeyd'in şehadetiyle sonuçlanan suikast olayını kınadığını ve Yemen hükümetiyle güvenliğin artması, barışın sağlanması ve terörizmin köklerini kazınması için işbirliğine devam edileceğini de belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Başkanı, İran'ın dış ticaret hacminin son 7 ay içerisinde 38 milyar 278 milyon doları aştığını açıkladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı, İran'ın Karabağ münakaşasının çözümü için önerdiği teklifin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı, sınırların değişmez olduğu, işgalin sonlanması, azınlıkların haklarına riayet edilmesi ve mültecilerin geri dönmesi gibi uluslararası normlara ve ilkelere dayandığına işaretle şöyle dedi. İran'ın önerisi Karabağ münakaşasının barışçı şekilde sonlanmasına yardımcı olabilir.
Sputnik'in verdiği habere göre Ermenistan Başbakanı Facebook'ta bir görüntü paylaşarak Ermeni güçlerce Karabağ'da yakalandığını iddia eden Rus bir vatandaşın sorgulanması ile ilgili şöyle yazdı. Şimdi de binlerce savaşçının Suriye'den Azerbaycan Cumhuriyeti'ne taşındığına dair tam ve kapsamlı kanıtlar bulunmaktadır. Dün de Ermenistan Savunma Bakanlığı Karabağ'da Suriyeli savaşçıları yakaladıklarını öne sürmüştü. Türkiye ise bu iddiayı reddetmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti medyası sözde Karabağ Cumhurbaşkanı'nın öldürüldüğünü bildirdi. Kafkasya Gerçekleri sitesinin verdiği habere göre sözde Karabağ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arhik Haratonyan'ın da bulunduğu askeri konvoy pasar günü Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun İHA'ları ile hedef alındı. Şimdiye kadar Ermenistan bu hususta bir tepki göstermedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı 1 Kasım tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Bakanlık tarafından tabloda açıklanan resmi rakamlara göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 2106 kişi daha artarak toplam 377 bini aştı. Yapılan 123 bin test ile bugüne kadar yapılan test sayısı ise 14 milyonu aştı. Öte yandan hastalığa yakalanıp yaşam savaşını kaybeden kişi sayısı ise 74 kişi daha arttı ve toplam can kaybı 10.326 oldu.
Dünya Sağlık Örgütü Tedros Adhanom pazar akşamı koronavirüs hastası ile temasta bulunması yüzünden karantinaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri durumunun iyi olduğunu, işleri uzaktan takip edeceğini belirtti.
Siyonist rejim medya organları İsrail Ordusu Genel Kurmay Başkanı taşıyan helikopterin arızalandığını belirtti. Böylece son 6 ayda Siyonist Rejim Ordusu Genelkurmay Başkanı helikopteri ikinci kez arıza yapmış oldu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Başkanı Donald Trump, yabancı ülkelerin Amerikan seçimlerine müdahaleye yönelik temelsiz ve içi boş iddialarını tekrarladı. Kanadyen sitesinin verdiği habere göre Trump, Pensilvanya'daki kampanyasındaki konuşmasında şöyle dedi. Çin, İran ve Almanya benden kurtulmak istiyorlar. Amerikan Başkanı 2020 seçimlerini kaybetmesinin İran ve Çin'in yanı sıra Almanya tarafından da memnuniyetle karşılanacağını öne sürüyor. Trump ilk kez Washington'un batılı ortaklarını da Amerikan seçimlerine müdahalede bulunmakla suçluyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarıyla beraber izliyoruz. Macron'un Müslümanların protestolarından dolayı geri adım atmaz konusu etrafında. Fransa'daki İslam karşıtı girişimlerinin devam etmesi, Charlie Hebdo Mizah dergisinin Allah Resulü karikatürlerini yayımlaması ve ardından da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu hakaret girişimini ifade özgürlüğü kavramına yerleştirmesi çabaları, Fransa'da şiddet olaylarına ve dünya genelinde de Müslümanların tepki göstermesine yol açtı. Bu çerçevede Fransız ürünler bile Müslümanlar tarafından boykot edildi. Böyle bir ortamda Macron'da yaptığı konuşmalardan ve açıklamalardan geri adım atmak zorunda kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, El Cezire kanalı ile yaptığı röportajında dolaylı bir şekilde geri adım atıp şu açıklamada bulundu. Müslümanların hakaret içerikli karikatürlere yönelik duygularını anlıyorum. Macron, sözü geçen karikatürlerin hükümetin yönettiği bir husus olmadığını, serbest, bağımsız ve sivil toplum kuruluşu çerçevesinde faaliyet gösteren bir dergi tarafından yayımlandığını iddia etti. Macron, sözlerine geniş çaplı tepkileri nedeninin onun sözlerinin çarptırılması olduğunu, onun bu karikatürleri onayladığı izleniminin bırakılması olduğunu belirtti. Şimdi de görünen o ki, ülke içi ve dışında Allah Resulüne yönelik hakaretleri ifade özgürlüğü çemberine sığdırma yönündeki mantık dışı ve inatçı sözleri ve tutumlarından dolayı geniş çaplı itirazlar ile karşılaşan bir diğer yandan da koronavirüs pandemisinin dayattığı zor ekonomik koşullar ile baş etmek zorunda kalan Macron, şimdi de geri çekilmekten başka bir çaresi kalmamıştır. Macron cumartesi günü ise Arapça ve Fransızca olarak yayımlanan tweetinde şöyle yazdı. Son günlerde sosyal medyada gördüğüm ve işittiğime göre ülkemizin hiçbir din ile ilgili sorunu yoktur. Bu iddiaya rağmen Macron daha önceki açıklamalarında açık bir şekilde İslam'ı kriz yaşayan bir din olarak adlandırmıştı. Macron 2 Ekim tarihinde İslamcılığı bile ölümcül bir ideoloji adlandırıp şöyle demişti. İslam şimdi de dünyanın her yerinde krizi yaşayan bir dindir. Sadece bunu bizim ülkede göremiyoruz. Böylece Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın esasında İslam'a olumlu yaklaşım içerisinde olmadığı söylenebilir. Bu doğrultuda Macron İslam karşıtı her türlü girişimi de pratikte desteklemektedir. Bu destekleyici girişimler ise hem Allah Resulüne yapılan hakaret sürecinde hem de Fransa'dan Müslümanların atılması ve camiler ile İslami merkezlerin kapatılması kapsamında ve de sekülerizmin güçlendirilmesi tasarısında da görülmektedir. Bunlardan güdülen asıl hedef ise Fransa toplumundaki Müslümanların zayıflatılması ve baskı altında tutulmasıdır. Britanya İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mesut Çeceri ise şöyle diyor. Macron açık seçik bir şekilde İslam'a saldırmıştır. Zaten İslam krizde demişti. Halbuki gerçekte Fransız siyasetçiler ve Avrupalı siyasetçiler krizdedir. Macron ise geçmişe göre daha fazla ırkçılık ve İslamofobik çalışmalar yapıyor. Böylece aşırı sağcı gruplar ve kişilerin oylarını kazanmak istiyor. Buna rağmen dünya genelindeki Müslümanların tek vücut olarak tepki gösterip Fransız ürünlerine boykot uygulaması Macron'un işini zorlaştırdı. Şimdi de Müslümanlar Fransız makamlarının resmen özür dilemelerini de talep etmektedirler. Buna rağmen İslam ülkelerde Fransa karşıtı duyguların kabarmasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Twitter'da Arapça ve Fransızca olarak mesaj yayınlayarak hiçbir şeyin onu geri adım attırmaya zorlayamayacağını da öne sürmüştü. Şimdi ise İslam aleminin tek vücut olarak gösterdiği tepkilerin Macron'un İslam karşıtı söyleminden geri adım atmaya zorladığını görüyoruz.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Ökçe İsrail'in Kudüs devleri yıkmada rekor kırması etrafında. Müzik. Filistin Kurtuluş Örgütü, Siyonist Rejim İsrail'i yılın başından itibaren işgal altındaki Kudüs'te 129 bin daire ve konutu tahrip ettiğini, 2016 yılında 123 kadar daire yıkılmasının ardından rekor oluşturduğunu belirtti. Bu çerçevede Siyonist Rejim İsrail'in Filistin karşısındaki en önemli stratejilerinden biri, işgal altındaki topraklarda yerleşim alanları ve Filistinli evlerin yıkılması ve tahrip edilmesidir. Gerçekte bir yandan Filistinli evler tahrip ediliyor, diğer yandan da bu arsalarda yeni Siyonist rejim yerleşim alanları inşa ediliyor. Buna esasen insan hakları örgütü de daha önceki açıklamalarında Filistinlilerin evlerinin yıkılmasının savaş suçu olduğunu belirtmiştir. Bu alanda bir başka önemli husus ise Filistinli evlerin yıkılması siyasetinin 70 yıllık süredir devam etmesidir. Siyonist rejim İsrail'in işgal altındaki kuruluşundan beri bu siyaset sürekli izlenmiştir. Buna rağmen 2020 yılında bu siyaset pekişmeye başladı. Öyle ki işgal karşıtı topluluklar da Filistinlilerin yıkılması sürecinin son 20 yılda görülmemiş bir durum olduğunu ve rekor sayıldığını açıkladılar. Rusya'nın Sputnik haber ajansı ise hazırladığı raporunda Filistinli evlerin yıkılması ve Siyonist rejim yerleşim alanları inşasının gizli etnik temizleme olduğunu belirterek yeri yerleşim alanlarının inşası ve bu alanların artmasının işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria'da demografik değişimlere yol açtığını belirtti. Bu anlamda dikkat çeken bir başka husus ise Amerika hükümeti ve kimi Arap ülkeleri ve rejimlerin yaklaşımı sonucu Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkma sürecini hızlandırmasıdır. Amerikan Başkanı Trump hükümeti son 4 yılda Siyonist rejim cinayetlerini topyekün destekleyip özellikle de 100 yılın anlaşması planı ile bu rejimin cinayetlerin artmasına yol açtı. Amerikan Başkanı Trump 28 Ocak 2020'de Beyaz Saray'da Siyonist rejim elebaşı Benjamin Netanyahu ve Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman olmak üzere 3 Arap ülke büyük elçileriyle beraber ırkçı 100 yılın anlaşması planını tanıttı. Buna ilaveten Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri resmi olarak normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan gibi ülkeler, bir yandan gayri resmi olarak Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri yürüten Suudi Arabistan ve Umman ve birkaç başka Arap ülkesi de Siyonist rejim İsrail cinayetlerini artmasına çanak tutmuşlardır. Başka bir ifadeyle Siyonist rejim İsrail, resmi olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve Filistin ile ihtilaf yaşanan bölgeleri de İsrail'e bırakan sözde 100 yılın anlaşmasını ve de Arap ülkeler ve ile ilişkilerin normalleştirilmesini Filistinler aleyhindeki cinayetleri artırma yönünde bir fırsat olarak görmekte ve bu durumdan yararlanmaktadır. Buna ilaveten uluslararası toplum ve uluslararası kurum ve kuruluşlar da pratikte Siyonist rejim İsrail cinayetlerine kayıtsız kalmış ve sırf 100 yılın anlaşması ve normalleşme sürecinin sonuçlarını izlemiştir. Bu durum iki hususu öne çıkarmaktadır. İlk olarak Washington'un yerleşim alanları hususunda sadakatli olmayışıdır. Washington daha önce yerleşim alanları inşasına karşı olduğunu öne sürmüştü. Ancak pratikte İsrail'i kısıtlamak için hiçbir girişimde bulunmadı. İkinci husus ise Arap ülkelerin Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin iddia edilenler gibi ilhak projesini durduramayışıdır. Siyonist rejim tam tersi yönde hareket ederek ilhak projesini uygulamaya hız kazandırdı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Aban 1399, Hicri Kameri 16 Rebiülevvel 1442 ve 2 Kasım 2020 Pazartesi. ...112 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Aban 1287'de İranlı ünlü alim Mirza Halil lakaplı Ayetullah Mirza Hüseyin Hüseyini 93 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1194'te Irak'ın Kutsal Necef Eşref kentinde dünyaya gelen Ayetullah Mirza Hüseyin Hüseyini ilk eğitimini babası ve kardeşi nezdinde aldıktan sonra kendi döneminin önde gelen fakirlerinden Muhammed Hasan Necefi, Sahip Cevahir ve Şeyh Murtaza Ensari gibi hocalardan İslam bilimlerini öğrendi ve Şia mezhebinde taklit merciliğinin en doruk seviyesine kadar yükseldi. ...65 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Aban 1334'te İranlı ünlü edip ve üniversite hocası Dr. Ahmet Bahmanyar Kermani 72 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1262'de İran'ın Kerman kentinde tahsilli bir ailede dünyaya gelen Dr. Ahmet Bahmanyar Kermani aynı kentte babası ve kardeşinden Fars ve Arap edebiyatı, fıkıh ve matematiği öğrendi. Doktor Ahmet Bahmanyar Kermani tahsilinin yanında Türkçe ve İngilizceyi öğrendi. ...47 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Aban 1352'de önde gelen fakih ve arif Allame Mirza Ebul Hasan Şerani 71 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1281'de Tahran'da dünyaya gelen Mirza Ebul Hasan Şerani ilk eğitimini bitirdikten sonra beyan, usul, mantık, kelam, hikmet, matematik ve tıp bilimlerinde zirveye ulaştı. 26 yaşında Kutsal Necef Eşref'e giden Mirza Ebul Hasan Şerani Seyyid Ebu Turab Hansari'den hadisi öğrendi. ...441 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Rebiülevvel 1. yılında bazı rivayetlere göre ilk cuma namazı Peygamber Efendimizin Mekke'ye hicretlerinin ardından o Hazret tarafından kılındı. Peygamber Efendimiz Medine'ye yaklaştığında Kuba olarak adlandırılan Beni Avaf kabilesinin bulunduğu bölgede cuma öğle zamanında hutbe okudu ve cuma namazını eda etti. Tarihi rivayetlere göre bu ilk kılınan cuma namazıydı. ...371 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Rebiülevvel 1071'de İranlı ünlü fakih ve bilim adamı Fazıl Tuni lakaplı Molla Abdullah Tuni Beşruye İran'ın batısındaki Kermanşah kentinde vefat etti. O bilimde zirveye ulaştıktan sonra Vafi adlı kitabı kaleme aldı. ...103 yıl önce bugün 2 Kasım 1917'de Balfour Deklarasyonu ilan edildi. Bu deklarasyonun İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından yayınlanması işgalci rejim İsrail'in Filistin topraklarında kurulması zeminini hazırladı. Zira Filistin toprakları o dönemde İngilizlerin sömürgesi altındaydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Uzmanlar binaların neden yıkıldığını sorgulanması gerektiğini söyledi.
Yeni Asya.
Yeni depremlere hazır olalım.
Milli Gazete.
Binaları sağlam yapmaktan başka çare yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Soner 31 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Saat 15'e yaklaşıyordu. Gazetenin merkezi Şişli bölgesinde beklenen yağmur fırtınasının karanlığına boğulmuştuk. Baykuş gözlü sayılsam da sağanak öncesi oluşan karanlık nedeniyle ışıkları yakmak üzere ayağa kalkmış, yazımın başına dönüşümde ise İzmir'den gelen deprem haberiyle oluşmuş zifri karanlık görüntüyle yüz yüze kalmıştım. Büyüklüğü 6.6 olarak verilen merkezi Seferihisar'da olduğu duyurulan şiddetli bir depremin İzmir'i toz duman karanlığa büründüren sonuçları için paniğe, korkuya kapılmamak olanaksızdı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Büyük depremlerden günümüze deprem konusunda çok tanıklık yapmış, deneyimli bir gazeteci olarak donup kalmamam olanaksızdı. Uzun süre toz dumanın yarattığı karanlığın görüntüsüne anlamı üzerinde düşünmeye takılıp kalmış olarak beklediğimin ayrımında bile değildim. Aradan bir saat geçip yazmakta olduğum yazı silinip başlığım tek sözcüğe deprem olarak dönüştükten sonra siz okurlara bir şeyler karalamaya çabalarken gelen farklı görüntüler hiç de iç açıcı değil. Fay hattı üzerlerinden gelebilen ilk görüntülerde koca koca yüksek apartmanların çöküş görüntüleri, çevrelerinde çığlıklar içinde canlarını kurtarmaya çalışarak kaçmaya çalışanlar var. Bilgi dağarcığımın ukalalığı içinde bendeniz toz dumanı görür görmez olası acı sonuçları öngörmeye, düşünmeye çoktan başlamıştım. Fay hatlarının odağındaki ülkemizde fay hatlarımızı incelemiş, olası yakın depremlerin hesaplamalarını bilimsel olarak yapabilmiş uzmanlarımızın yıllardır söyleyip durdukları gerçeklerimiz ortada. Her fırsatta yaptıkları uyarıların ciddiyeti de. En son seçimler öncesi oy uğruna inatla çıkarılmasına diretilen imar affına dayalı çıkışlar yetmemişti. Hala önceki deprem sonuçları yapı stokları üzerinden ülkemiz ölçeğinde çok geçerli, çok çarpıcı veriler üzerinden acil yapılması gerekenlere ilişkin yola çıkılmış değil. Son yerel seçimler sonrası kendi kendime depremsiz çöken yapılara dayalı alınmış derslerle çıkılmış bir yoldan bile söz edemiyoruz. Kuşkusuz çok genel bilgi olarak ülkemiz çapında elbette hatlara, binaların zayıflığı, bina stokunun yıkılabilirliği üzerinden bilinenlerle farklı noktalar için farklı rakamlar geçerli olmak üzere ortalama bir %60'lar oranında yapı stokunun yenilenmesi gerektiği zorunluluğunun genel bilgisi elimizde. Görmesi, korkması, önlem almak üzere hızla harekete geçmesi gereken iktidar erki ne yazık ki saray, tek adam rejiminin işleyişiyle teslim olmuş, bildiğini okumayı sürdürüyordu. Baksanıza bulaş tehdidi İstanbul için karabasan boyutlara ulaşmış, hala kaybedilmiş belediyeler seçimleri sonuçları hazmedilememiş, belediyeler katılmadan alınamayacak acil önlemler adına bir araya geliş için bile engel üstüne engel çıkarılıyordu. Deprem için daha da vahim bir tablo geçerli. Saray tek adam rejimi hala Kanal İstanbul diye tutturup duruyor. İstanbul Büyükşehir acil en sıradan depremde yıkılabilecek yapı stoklarının yenilenmesi yolunda işbirliği için neredeyse yalvarıp yakar diyor.
Mustafa Karaalioğlu 31 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde "Vatandaş eve neden ekmek götüremiyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İzini sürmek, tartışmayı uzatmak gereksiz, Türkiye'de eve ekmek götürmemek diye bir büyük mesele vardır. Olmasa bunu bahsi yapılmaz, feryadı da her yerden duyulmaz. Ekonomiyi tarif eden bütün rakamlar alarm sinyali verirken, bilhassa işsizlik ve küçük esnafın gelir kaybı ayan olmuşken gayet tabidir ki evine ekmek götüremeyenlerin sayısı artar. Kimi kelimenin birinci anlamıyla eve somun ekmek dahi götüremez, kimi iyi beslenemez, kimi çocuğunun okul masraflarını karşılayamaz, kimi kirasını, elektrik faturasını, kredisini ödeyemez diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kimi hak ettiği işi bulamaz, kimi iş bulsa da hak ettiği maaşı kazanamaz, kimi geleceğini garanti altına alamaz, kimi borç batağından çıkamaz. Bunların hepsi muazzam dertli sosyal sınıfları oluşturur ve tamamı eve ekmek götüremeyen grubuna girer. Fakirlik ve fakirleşme diye de buna denir. Böylesi durumlarda insanlara söylediklerinin zorla tersini konuşturup, rakamları evirip çevirip, iyisin iyisin diyerek veya derdini söyleyenleri türlü bahanelerle yaftalayıp kalabalıklara şikayeti ederek gerçeği örtbas edemezsiniz. Ekmek yoksa gerisi boşa çabadır. Gelin görün ki Türkiye'nin can yakıcı tek meselesi eve ekmek götürememek de değildir. Bununla beraber ve buna sebebiyet veren, birbirini tamamlayan ve sofradan ekmeği eksilten saymakla bitmez meselemiz vardır. Türkiye'nin o kadar çok yere teslimat eksiği var ki asıl hayret uyandırması gereken hala eve ekmek götürebilmemektir. Türkiye okula eğitim götüremiyor, mahkemeye hukuk götüremiyor, medyaya ifade hürriyeti götüremiyor, sosyal medyaya ferahlık götüremiyor, akademi ile bilimsel özgürlük götüremiyor, bürokrasiye liyakat götüremiyor, siyasete kalite götüremiyor. Hal böyleyken insanlarına da gelecek umudu götüremiyor. Hukuku, liyakati, ifade hürriyeti olmayan memleketin ekmeği kesilir, eksilir, işi azalır, cüzdanı zayıflar, dostu da kalmaz. Türkiye'nin gelip dayandığı çaresizlik ve bugün mahkum olduğu küçülmenin özeti bundan ibarettir. Her ne yaşıyorsak kararı kendimiz verdik. Neyimiz eksildiyse tercihi kendimiz yaptık. Mevcut manzara ne tesadüftür, ne şanssızlıktır, ne de dış güçlerin oyunudur. Demokrasinin karın doyuran bir sermaye olduğunu, o eksik kalırsa ekmeğin ve işin, refahın ve gelecek umudunun da eksileceği belliyken, Türkiye bu basit kuralı terk etti. Eksilen her demokratik değer ülkeyi biraz daha fakirleştirdi. Döviz böyle arttı, yatırımlar böyle kesildi, hazine böyle boşaldı, hayat böyle pahalılaştı, işsizlik böyle kontrolden çıktı. Hiçbiri durup dururken kazara olmadı. Demokrasi geriledikçe kişi başına gelirdi, 2008 seviyesine kadar indi. 3 yıla kalmaz 25 bin doları buluruz diyorduk. 10 bin dolar bile hayal oldu. Hedefler kaybolunca iddialar buharlaştı. Daha iyi bir hayat umudu kayboldu gitti. Elde kaygı ve endişe kaldı.
Remzi Özdemir 31 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde "İnsansız ve insafsız bankacılık" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Banka yöneticileri hep insansız bankacılık için çaba harcarlardı. Sonunda bunu başardılar. İnsansız bankacılığın üzerine bir de insafsız kelimesini eklediler. Türkiye bugün insansız ve insafsız bankacılığa şahit oldu. Bir banka bilançosu açıkladı ve milyarlık karın gururu ile genel müdür açıklama yaptı. Genel müdürün açıklamasını PR şirketi gazetelere ve internet sitelerine ulaştırmaya çalışırken bir video düştü sosyal medyaya diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yeni ameliyat olmuş bir kadın ambulans ile şubenin önüne getiriliyor. 1700 lira emekli maaşını çekmek için. Aile rica ediyor imza için bir personel ambulansa gelebilir mi? Şube personeli kabul etmiyor, şubeye girmesi gerekiyor. Yaşlı ve ameliyatlı kadın sedyeye konuluyor, kolunda serum ile banka şubesine sokuluyor. Hiçbir personel başını bile kaldırıp bakmıyor. Sedyedeki hasta kadın o halde gişe sırasını bekliyor. Şubenin içi hasta kadının inlemesiyle sarsılıyor. Vicdansızlık. 1700 lira için o kadını gişe önüne getirmekten sakınmayacak kadar insanlığını yitirmiş bir bankacılık. Bu kadının işlemi risk olsa ne olur? 1700 lirayı batırsanız ne olur? Hiçbir basiretli yönetici çıkıp da bu kadını bari ambulanstan indirmeyin demedi. Hani sizin sık sık reklamlarda kullandığınız müşteri memnuniyeti? Nerede o artistlere yaptırdığınız reklam filmlerindeki memnun müşteri profili? Kadın şubede dakikalarca bekliyor ve hiç kimse yanına dahi gelmiyor. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batılı düşünürlerin gözünde İslam peygamberi.
Fransız büyük filozof ve düşünür Walter şöyle diyor: Muhammed kuşkusuz büyük bir insandı ve fazıllığı ve erdemiyle de büyük insanları yetiştirdi. Muhammed akılcı bir yasama adamı, güçlü bir fatih, adil bir hükümdar ve takvalı bir peygamberdi ve yeryüzünde en büyük devrimi gerçekleştirdi.
Son ilahi peygamber Hazreti Muhammed-i Mustafa risaletine ve tevhide çağrısına yaşadığı çağda toplum derin cahillik içinde bulunduğu bir sırada başladı. Rahmet ve kardeşlik, sevgi ve dürüstlükten söz etti. O dönemin toplumu en ağır öfke, bağnazlık, kin ve şiddet karanlığına saplanmıştı. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 26. hutbesinde cahiliye toplumunu şöyle anlatıyor. Ey Araplar! Sizler hayatın en berbat konağında ve menzilinde yaşıyordunuz. İnsan gibi yaşamınız yoktu. sokan yılanlarda bir arada yaşıyor, kokmuş suları içiyor, berbat yiyeceklerden besleniyordunuz. Birbirinizi öldürüyor, insani bağlarınızı koparıyordunuz. Sizler putlara tapıyor, günah ve kötülük varlığınızla bütünleşmişti.
Ve İslam peygamberi böyle bir ortamda en üstün ahlaki faziletleri, en güzel insani ve manevi cilveleriyle tevhidden söz etti ve cahiliye insanlarının kalbine ilahi rahmet yağmuru gibi yağdı. Kuşkusuz beşeriyet tarihinin sonuna kadar Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rahmani varlığından yararlanır ve ona borçlu olur. Zira Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu üzere Allahü Teala o Hazreti alemlere rahmet olarak gönderdi.
Gerçekte dünyanın bilim ve düşünce alanlarında önde gelen büyük bilginler ve düşünürler, İslam peygamberinin yüce kişiliğini ve insanları yücelten harikulade etkili talimini kolay kolay göz ardı edemediği gibi o Hazretin parlak hakikatini inkar edemiyor. Şimdi hep birlikte batılı ve gayrimüslim düşünürlerin Allah Resulü hakkındaki görüşlerine kısaca göz atalım.
Alman şarkıyatçı ve İslam araştırmacısı Profesör Vannemar Eşmil'e göre Ortaçağ Avrupası'nın İslam dini ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında düşünceleri hakikaten tahrip edilmiş ve karalanmış bir tablodur. Profesör Eşmil 1941 yılında Farsça ve Türkçe branşında doktora derecesine ve 1951 yılında da dinler tarihi branşında aynı dereceye nail oldu. İşmil bir süre Ankara İlahiyat Fakültesi'nde ve ayrıca Almanya ve Amerika üniversitelerinde İslami diller ve dinler tarihi derslerini tedris etti. İşmil Doğu'nun çeşitli dillerine musallattı ve İslami kültür ve irfan ve İslam dünyasının ünlü şahsiyetleri hakkında yüzü aşkın kitap ve makale yazdı.
Profesör İşmil Muhammed Allah'ın Peygamberidir adlı eserinde şöyle yazıyor. Allah özel bir zaman ve mekanla sınırlı olmayan nurunu peygamberin aracılığıyla tüm dünyaya yansıttı. Muhammed gayb aleminden aşikar olan ve varlık alemini tecelli eden aydınlatıcı meşaledir. Profesör İşmil Hazreti Muhammed'i karalamak isteyenlere karşı çıkarak şöyle diyor. Ben batılı çevrelerin İslam dinine menfi açıdan bakmalarını büyük esefle karşılıyorum. İslam dini yüce bir konuma sahiptir ve dahi titiz bir şekilde gözetilmesi gerekir. Muhammed'i inanç milyonlarca kalbi fethetmişti. Barış, huzur ve adalet dinidir.
Profesör İşmil eserinin bir başka bölümünde İslam peygamberini takdir ederek şöyle yazıyor. Gerçekte İslam peygamberini izlemek, onun her türlü hatadan ve sapmadan arınmış olması, asla pak varlığına günah tozu konmasına müsaade etmemesi bakımından önemlidir. Muhammed her türlü nefsani içgüdüyü ve şehveti dizginleyen mükemmel bir insandır. Yaşamının her anında doğru düşünce ve akılla Allah'ın talimini uyguladı ve şeytanı yenilmez iradesi karşısında teslim aldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşünce denizine dalan ve o dönemin dinlerinin aradığından çok daha üstün bir şeyi arayan biriydi ki, birden ilahi vahiy ona nazil oldu ve aldı götürdü. İslam peygamberinin özellikleri o kadar eşsiz ve emsalsizdir ki, bilginler ve düşünürler o Hazretin yüce konumuna saygı göstermek için onu dünyevi makamlar ve politikacılar ve yöneticilerle karşılaştırmamak gerektiği konusunda hemfikirdir.
Rusların ünlü ve büyük yazarı Leo Tolstoy'da İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme karşı büyük sevgi ve saygı duyuyordu. Aslında bu ilgi ve sevgi Tolstoy'un İslam dini ve Hazreti Muhammed'in düşüncesi ve talimi üzerine yaptığı derin araştırmadan kaynaklanıyordu. Tolstoy İslam peygamberini iktidar hırsı ve şehvet düşkünü olmakla suçlayan çevrelerin reddinde çok değerli bir eser telif etti. Tolstoy'un yazdığı bu kitabın adı Muhammed'dir. Tolstoy ayrıca İslam peygamberinin hikmetli vecizelerini devşirerek Rusça'ya çevirdi ve Muhammed'in Sözleri adıyla yayımladı.
Leo Tolstoy Muhammed adlı kitabında çok güzel ifadeleri kullanarak İslam peygamberine karşı duyduğu sevgi ve saygı dile getiriyor. Tolstoy eserinde İslam peygamberinin kişiliği hakkında şöyle yazıyor. Kuşkusuz İslam peygamberi dünyanın en büyük muhlislerinden biridir. Hem de beşeri camiaya büyük hizmetler sunan bir muslihtir. Muhammed için barbar ve vahşi bir milleti çirkin adetlerin pençesinden kurtarmak ve ilerleme yollarını açmakla övünmek yeter. Oysa hiçbir sıradan insan bu denli muhteşem bir işi yaparak sonuç alması mümkün değildi. Dolayısıyla İslam peygamberi her türlü saygı ve ikramı hak eder. Tolstoy eserinde İslam öğretilerinin akılcı olduğunu belirterek şu öngörüyü paylaşıyor. İslam şeriatı akıl ve hikmetle örtüştüğünden gelecekte tüm alemi saracaktır.
İngiliz tarihçi ve düşünür Thomas Charley de Tahkikat adlı kitabında Hazreti Muhammed hakkında asla göz ardı edilemeyecek şekilde güzel ve asil sözler ediyor. Charley Allah Resulü hakkında şöyle yazıyor. Ben Muhammed'i çok ihlaslı ve işlerinde riyakarlık ve gösteriş olmadığı için seviyorum. Bu çöl adamı bağımsız düşüncesi saf ve sadık zatı vardır. Anlayışlı, aydın görüşlü ve nurani biriydi. Kibirli değildi ama hor da sayılmazdı. Fıtri olarak büyük insandı. Kur'an-ı Kerim Muhammed'in dilinden cari oluyor ve başkalarını etkiliyordu. Gerçi okuma yazma bilmiyor, okula gitmemiş ve öğretmen de görmemişti. Ama onlara ihtiyacı yoktu. Bilemeye ihtiyacı olmayan keskin bir kılıç gibiydi.
Carly daha sonra da İslam peygamberinin insani sıfatlarını takdir ederek o hazretin düşmanlarına hitaben şöyle diyor. Kardeşlerim acaba siz yalancı bir insanın bir din yaparak tüm dünyaya yayabileceğini hiç gördünüz mü? Allah'a and olsun cahil ve yalancı bir insan bir evi bile inşa edebilecek gücü yoktur. Böyle birinin 14 asır boyunca milyonlarca Müslümanın içinde yaşayabileceği bir ev inşa etmesi imkansızdır. Eğer bir yalancı bu evi inşa etmiş olsaydı şimdiye kadar çoktan yıkılmış yok olmuştu. Yazık, bu tür düşünceler ne kadar utanç vericidir. Bu tür düşünen insanlar ne kadar zavallı ve acizdir. Ben tarihe bakınca peygamberin tüm yaşamı ve amelleri ve seçkin sıfatlarının temeli doğruluk ve dürüstlük olduğunu görüyorum.
Batı dünyasında dinlerin üzerinde araştırma yapan ve bu alanda çağdaş dünyanın önde gelen kanaat önderlerinden biri bayan yazar Karen Armstrong'dır. İngiliz bayan düşünür Armstrong, imansızlıkla var gücümüzle mücadele etmemiz gerektiğini belirterek hayat dindarlıkla anlam kazandığını belirtiyor. Bayan Armstrong 11 Eylül 2001 olaylarından sonra Amerika'da yok zaten Muhammed adlı eserini yazdı. Bu kitabı yazmaktan gayesi ise İslam'ı savunmak ve batılı Hristiyanların Salman Rushdie'nin yazdığı Şeytani Ayetler adlı kitaptan sonra karalanan ve kuşkuya kapılan zihniyetini Allah Resulü'nün nurani çehresi hakkında aydınlatmaktı.
Bayan Armstrong eseri hakkında şöyle diyor: "Ben bu kitabı batılı insanların gözünde Hazreti Muhammed'in imajı sadece Salman Rushdie'nin kitabında sunulan imaj olmasından korktuğum için yazdım. Zira ben Muhammed'i beşeriyet tarihinin nadir şahsiyetlerinden biri olarak tanıdım. İslam peygamberinin yaşamı, vahiy ilkeleri ve Allah'ın beşeri toplumlara çeki düzen veren hakiki talimine göre planlanmıştır. Hazreti Muhammed cahiliyenin kökünü kurutmak için mücadele etti ve parçalanan Hicaz'ı birlik yapmayı başardı. Oysa bu durum o dönemde inanılmaz ve imkansız görünüyordu."
Bayan Armstrong'a göre İslam peygamberinin günümüz insanları için talimi bilinç, basiret, adalet taleplik, ahlak, keramet, sevgi, barış ve insanseverliktir. Ve günümüz insanının her zamankinden daha çok bu talime ihtiyacı vardır. Bayan Armstrong'a göre günümüzde beşeri tarihin şu hassas diliminde İslam peygamberinin sevgi ve merhamet dolu imajını tanınması zarurettir. Zira bağnaz ve bencil insanlar İslam peygamberinin yaşamını tahrif ederek kendi çıkarları doğrultusunda yararlanıyor.
Maalesef günümüzde Fransa'nın Charlie Hebdo dergisi ifade özgürlüğü bahanesiyle İslam peygamberine en çirkin hakarette bulunuyor ve en çirkin karikatürleri yayınlıyor. Üstelik bu ahlaksızlık Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da destek görüyor. Oysa beşeriyet tarihinin neresinde ilahi dinlere ve peygamberine hakaret etmek ifade özgürlüğü ve medeniyet olarak telakki edilmiştir.
Kuşkusuz Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Charlie Hebdo dergisinde çalışan sapkınların din karşıtı davranışları bu zümrenin dünyanın en büyük şahsiyeti Hazreti Muhammed'i, kişiliği ve siyerini tanımaktan aciz olduklarının göstergesidir. Oysa Fransa'nın büyük düşünürleri en güzel tabirlerle Allah Resulü'nü tanıtmıştır. Fransız büyük düşünür ve filozof Voltaire eserinde şöyle yazıyor: "Muhammed kuşkusuz büyük bir insandı. Fazıllığı ve erdemi ile de büyük insanlar yetiştirdi. Muhammed akılcı bir yasama adamı, güçlü bir fatih, adil bir hükümdar, takvalı bir peygamberdi ve yeryüzünde en büyük devrimi gerçekleştirdi."
Değerli dinleyiciler, batılı düşünürlerin gözünde İslam Peygamberi isimli programımızı dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Müzik. Programımıza geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam peygamberine hakaret etmesine tepkilerin devam etmesi
ve Irak'ta halkın Ekim 2019 protestolarının yıl dönümünde sokaklara dökülmesi
geçen hafta Batı Asya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Charlie Hebdo'nun İslam peygamberine hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlaması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu çirkin hareketi desteklemesine tepkiler devam etti. Geçen hafta bölge genelinde birçok şahsiyet ve siyasi çevre Fransızların bu saygısızlığına tepki gösterdi. İslam dünyasının sosyal paylaşım sitelerinde aktivistleri Fransız ürünlerine karşı boykot kampanyaları başlatarak Müslümanlardan ve dünyanın tüm hür insanlarından Fransız ürünleri satın almamaları istendi. Peygamber kırmızı çizgimizdir. Macron peygambere hakaret etti ve Fransız ürünlerini boykot edin hashtagleri birçok İslam ülkesinde trend oldu.
Öte yandan birçok İslam ülkesinde vatandaşlar ve çeşitli örgütler ülkelerinde bulunan Fransız Büyükelçisinin ihraç edilmesini ve Paris ile ilişkilerinin kesilmesini istedi. İslam dünyasının önünde gelen büyük şahsiyetler de Fransa'da İslam karşıtlığıyla mücadeleye vurgu yaptı. Bu vurgu özellikle geçen Perşembe günü Tahran'ın ev sahipliğinde sanal ortamda başlayan Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'na da damgasını vurdu.
Lübnan, Bahreyn, Irak, Ürdün ve Katar gibi ülkelerde de Müslümanlar İslam peygamberine yapılan hakarete gösterdikleri tepkide Fransa Büyükelçisi'nin rezidansı önünde toplandılar. Filistin'in Han Yunus ve işgal altındaki Kudüs kentlerinde yüzlerce Filistinli cuma namazı çıkışında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam peygamberine hakaretini kınadılar ve büyük peygamber Hazreti Muhammed'e destek vermek üzere Mescid-i Aksa'da yürüyüş yaptılar.
Yemen'de de binlerce kişi düzenledikleri protesto eylemlerinde ancak Resulullah Fransız ürünlerini boykot edin, Fransa Müslümanların peygamberine hakaret etmiştir gibi sloganları içeren dövizleri taşıyan Fransa'nın cahil Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını ve İslam peygamberine hakaret içeren karikatürleri kınadı. Bu arada bazı İslam ülkelerinde büyük alışveriş merkezlerindeki mağazalarda Fransız ürünlerini boşalttı. Sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan görüntülerde Ürdün mağazaları Fransız ürünlerinden boşaltılıyordu.
Kuvvetli ise büyük mağazalar ve ticari merkezler Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çirkin sözlerine tepki olarak Fransız ürünlerine boykot ilan ettiklerini duyurdu. Katar'da da zincir mağazaları ve dağıtım firmaları Fransız ürünlerinden yayımladıkları listeleri açıklayarak bu ürünleri artık dağıtmayacaklarını ve satmayacaklarını bildirdi.
Öte yandan İslam dünyasının çok sayıda önde gelen siyasi ve dini şahsiyetler de Fransa'nın cahil Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına ve İslam peygamberine hakaret içeren karikatürleri kınayarak tepkilerini ortaya koydu. Yemen İnkılabı Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Ali Husi, Fransa'da İslam dini ve peygamberine yapılan hakareti kınadığı açıklamasında İslam ülkelerini bu saygısızlığı resmen kınamak üzere oturuma davet etti. Husi ayrıca İslam ülkelerinde Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne baskı uygulayarak ilahi peygamberlere hakareti suç sayılmasını öngören bir kararname çıkarmayı zorlamalarını istedi.
Umman Baş Müftüsü Ahmet Halili de bir bildiri yayımlayarak Fransız ürünlerine boykot kararını destekledi. Halili bildiride Fransız yetkililer İslam peygamberine hakaret etmekle İslam ümmetinin duygularını ve kutsal değerlerini umursamadıklarını ortaya koyduğunu kaydetti. Umman Baş Müftüsü Halili dünya Müslümanlarından sermayelerini Fransa'nın iktisadi merkezlerinden geri çekmelerini hür ve bağımsız bir küresel ekonomi inşa etmeye çalışmalarını istedi.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Bahreyn alimleri de Fransa'nın cahil Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına ve İslam peygamberine hakaret içeren karikatürlere kınadıkları bildirilerinde bu tür hareketler Müslümanların İslam öğretilerine bağlılığını daha da güçlendirdiğini belirtti. Bahreynli alimler ayrıca İslami değerlere hakaretler, özgürlük ve dinlere saygı çerçevesinde ve hileli bir şekilde yapıldığını ve böylece Müslümanlar ve İslam dini terörü hamisi gösterilmeye çalışıldığını kaydetti.
Konu hakkında bir bildiri yayımlayan Bahreynli Şia Müslümanların taklit merciği Ayetullah Şeyh İsa Kasım, İslam ümmeti diğer ümmetlere kıyasla daha fazla küresel barış ve kardeşliği önemsediklerini ve bu ümmetin gözünde hiçbir şey İslam, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz ve kutsal değerleri daha önemli olmadığını vurguladı. Ayetullah Kasım, Müslümanlar İslam peygamberinin mukaddes zatına yönelik en ufak saygısızlığı tahammül etmeyeceklerini belirterek İslami değerlere hakaretle mücadele edilmesini istedi.
İşgal altındaki Filistin'de Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ataullah Han'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fransa'nın cahil Cumhurbaşkanı Macron'un İslami mukaddesata ve Müslümanlara hakaret etme amacı dinler arasında nefret saçmak ve böl yönet politikasını uygulamaktan ibaret olduğunu belirtti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Cuma günü yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve terörü bağdaştıran sözlerine cevap vererek Fransa'da Macron'un gözetlediği sözde ifade özgürlüğünü sorguladı. Hizbullah lideri Nasrullah, bir kişi hatta bir örgütün davranışları ister İslam dini olsun, İslam Hristiyanlık olsun hiçbir dinin adına mal edilemeyeceğini kaydetti. Nasrullah ayrıca şu soruyu gündeme getirdi. Eğer bir Hristiyan bu cinayeti işlemiş olsaydı acaba bu cinayetten dünya Hristiyanları sorumludur demek doğru olur muydu? Ama maalesef Fransız yetkililer İslam dini ve Müslümanlar hakkında bunu yapıyor.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah şöyle devam etti. Amerika her gün dünya genelinde birçok katliam işliyor ve başlattığı savaşlarda yüz binlerce masum insanı öldürdüğünü itiraf ediyor. Peki ama acaba Müslümanlar Hristiyanları Amerika Başkanı Hristiyan olduğu için onları bu cinayetlerden sorumlu tutuyor mu? Hizbullah lideri Nasrullah, Fransa gibi ülkelerde yaşanan terör saldırıları, bu ülkelerin devlet adamlarının terörizme ve terör örgütlerine karşı izledikleri politikaların sonucu olduğunu belirterek şöyle ekledi. Teröristler başta Fransa olmak üzere batılı devletlerin Batı Asya bölgesinde hedeflerine ulaşmak için destekledikleri zümredir ve halen de öyledir. Nasrullah ayrıca Macron'un ifade özgürlüğünü savunduğu iddiasını sorgulayarak şöyle dedi. Fransız filozof Roger Garaudy Holocaust hakkında sadece bilimsel araştırma yaptı. Garaudy ne alay etti ne de hakarette bulundu ama hapse atıldı. Konuyla ilgili siyasi analist Sayın Sıtkı Zila'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
İslam hukukunda da öyledir, evrensel hukukta da, Avrupa hukukunda da, her ülkede hukuk var. Başkasına bir hakaret, herhangi birisi, hiç dini, mezhebi, meşevini, birisine hakaret, birisini incittiği zaman, hakaret ettiği zaman bu ahlaki sorumlu olan, kanuni sorumlu olan bir şeydir. Hukuki sorum karşı olan bir şeydir. Bu eleştiriye sanata girer. Ama belli yere kadar sanata cevaz var. Yani biraz tolere ederler. Siyasilere mesela ahim kararlarında var. Beyanatlarından biraz aşırı, bazen maksadı aşan şeyler olabiliyor. Sanatçılar bazen sitem edebiliyor. Burada Peygamber Aleyhisselam'a bilinçli bir şekilde, tüm Müslümana saygı duyan Aleyhisselam'a burada söylemek istemiyorum. Bir iki nokta var. Bir işte yani sanki İslam küçük yaşta evliliğe cevaz veriyormuş gibi onun üzerinden gidiyor. Selman Rushdie'den bugüne kadar Danimarka'daki karikatürler, buradakiler buraya bunun iftira olduğunu biliyor. Sahih İslam'la bağdaşmayan, Kur'an'la bağdaşmayan, tarihi vakalarla bağdaşmayan bir sürü hurafe var ve bunu diriltiyorlar. İşte Daesh ne yaptı? Cariyeliği diriltti ya. Köleliği diriltti. Milletin namusunu getirdi. Musul çarşısında pazarda sattılar yani. Ezidi Kürtlere yaptığı, Müslümanları kesti. Yani bu kabul edilebilir mi? Yani demek ki sadece bu Fransa ile değil. Nerede insanlığa karşı, Müslümanlara karşı, yüce şahsiyetlere karşı, Hazreti İsa Aleyhisselam olur, Hazreti Muhammed Aleyhisselam olur, Hazreti Musa Aleyhisselam, kim olursa sıradan bir insan olur. Tüm insanların onuru vardır. Hakaret edildiği zaman bunun özgürlükle, sanatla alakası yoktur.
Sayın Zilan'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Irak halkı 25 Ekim 2019'da başlayan protesto eylemlerinin birinci yıl dönümünde Bağdat'ın Tahrir Meydanı'nda ve Irak'ın diğer kentlerinde sıkı güvenlik tedbirleri altında geniş çapta protesto eylemi düzenledi. Irak'ta merkez ve güneyde yer alan eyaletler Ekim 2019'da fesat, işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi durumları protesto etmek üzere geniş çapta yürüyüş, oturma eylemi ve grev yaptı. Bu eylemler dönem başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifasına yol açtı.
Irak halkı geçen pazar günü ve Ekim 2019 protesto eylemlerinin birinci yıl dönümünde bir kez daha sokaklara dökülerek Bağdat yönetiminden gerçekleşmeyen taleplerini yeniden talep etti. Ancak geçen hafta düzenlenen protesto eylemlerine şiddet olayları karıştı ve onlarca güvenlik güçleri ve protestocu yaralandı. Bu bağlamda Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr, protestolara halkın barışçıl itirazlarını saptırmaya çalışan ecnebi unsurların nüfuz ettiği konusunda uyarıda bulundu. Sadr Twitter hesabında yaptığı uyarıda dışarıdan destek gören anarşistlerin özellikle Başbakan Mustafa Kazım'ı güvenlik güçleri protesto eylemleri sırasında silah taşımayacaklarını açıklaması üzerine protestoları barışçıl yörüngesinden saptırdığını kaydetti.
Aslında geçen hafta Irak'ta düzenlenen protesto eylemleri Ekim 2019'da düzenlenen protesto eylemleriyle kıyaslanamayacak kadar farklıydı. El Cezire kanalının Bağdat temsilciliği Başkan Velid İbrahim bu bağlamda şunları yazdı. Irak'ta halk protestolarının birinci yıl dönümünde ne Tahrir Meydanı eskisi gibiydi ne de protestolar bir yıl önceki protestolardı. Her şey değişmişti. İnsanlar ve sloganlar bile.
Gerçekte bu farklılığın bir nedeni Irak halkının koronavirüs salgınından kaygı duymasından ibaret olduğu söylenebilir. Bundan başka Irak halkının itirazların etkisini kaybettiğini düşünmesi de bazı bölgelerde protesto eylemlerine katılımın düşük olmasına yol açmış olabilir. HKM Milli Hareketi Siyasi Büro üyesi Beli Ebu Gelel bu konuda şöyle yazdı. 25 Ekim 2019 ile 25 Ekim 2020 basit bir şekilde karşılaştırıldığında bu yılki protestolara gençlerin büyük çoğunluğu katılmadığı söylenebilir. Bu gençler güvendikleri kişilerden umudu kestiği anlaşılıyor. Zira ne katiller tespit edildi ne de fasıklar yakalandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Türkiye'deki deprem bilançosu ağırlaşıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İzmir'de meydana gelen deprem sonucu 79 kişi yaşamını yitirdi, 962 kişi de yaralandı. İran İrmiye Havzaları Müdürü dünyada maksimum barış ilkelerinin hazırlanmasını istedi. İran üniversiteleri, din adamları ve dini tebliğ yetkilileri Allah Resulüne saygısızlıkları kınadılar. Rusya Müslümanlarından İslam İnkılabı rehberinin Fransız gençlere yazdığı mektuba destek geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımı ile ilgili yayımladığı videolu mesajda Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır ifadelerini kullandı. Almanya'nın Yeşil Partisi Türkiye Cumhurbaşkanı şiddeti destekleme ve Avrupa'da şiddeti yaymakla suçladı. İran'ın Yemen'deki yeni büyükelçisinin Twitter hesabı kapatıldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.